Ayrım 18, sayfa 224. 1967 yılının sonunda Beşir hapisten çıktı. Sorgulama yapılmıştı ama resmi bir ceza almadı. Özgür olarak yürürken Filistin'i her zamankinden daha fazla seviyordum ve işgalden her zamankinden daha fazla nefret ediyordum diye hatırlayacaktı. Ocak 1968'de nemli ve gri bir sabahta Dalia, Ramla'da aklında Beşir ve ailesiyle uyandı. Aylardır Beşir'in Ramallah'ın davetini düşünüyordu. Bugünün o gün olmasını ümit ediyordu. Dalia, Beşir'in adresini veya telefon numarasını almamıştı. Yani davetini kabul ettiğini ancak kendi gittiğinde söylemekten başka çaresi yoktu. Beşir'in ona Ramallah'a geldiğinde Beşir Hayri'nin evini sor, herkes bilir dediğini hatırlıyordu. Şimdi Ramallah'a nasıl gideceğini bulması gerekiyordu. Ailenin iki pistonlu Citroen'i bu görevi yerine getiremezdi ve getirecek olsa bile Moşe kızının Batı Şeria'ya gitmesine asla izin vermezdi. Dalia kendisini Amerikan film yıldızı Natalie Wood'a benzeten ve onunla randevulaşabilmek için bekleyen bir İngiliz tanıdığını Richard'ı aramaya karar verdi. Dalia Richard'la ilgilenmiyordu ama onun bir arabası vardı ve bu şartlar altında işgal edilmiş Filistin bölgesine yeşil hatta götürmekte istekli olacaktı. Öğlene doğru hareket ettiler ve doğuya doğru arabayla giderken Juda tepeleri, Dalia onları bu adla biliyordu, daha net görünüyordu. Tepeler değişik mor tonlarına bezenmişti. Gölgeler ince parmak gibi bir ışıkla deliniyordu. Dalia 5 yaşında annesiyle birlikte evdeyken parmağıyla aynı tepeleri gösterip annesine "İma haydi bu dağlara gidelim" dediğini hatırlıyordu. Solya ona dağların uzaklarda olduğunu söylediğinde Dalia annesinin elinden tutarak "Hayır hayır, eğer gerçekten istersen gidebiliriz oraya. Ben bir gün oraya gideceğim" demişti annesine. Batı Şeria'nın dağlarına yaklaşırken yeni topraklarda sessizlik içinde gidiyorlardı. İngiliz gergindi. Dalia kendisini bir yere ait hissediyordu. İngiliz'in arabası Batı Şeria'nın asfalt olmayan kış yollarında giderken çukurlara giriyordu. Dalia bu yollarda bir yerlerde İsrail tanklarının ve ciplerinin devreye gezdiğini biliyordu ama o ve Richard çoğunlukla taşlı savaş alanını, zeytinlikleri ve eski köyleri görmüştü. Ramallah'a yaklaştılar. Latrun'dan kuzeydoğuya doğru arabayı sürdüler ve boş Arap köyü İnvas'ı geçtiler. Beit Sira'nın kuzeyindeki labirent gibi yolların bir yerinde kayboldular. Yakındaki köyün çocukları arabanın etrafını sardı. Dalia hızlı bir şekilde Arapça konuşmalarını dinlerken endişe duydu. Arabayla devam ederken İsrail'in işgal ettiği yabancı ve ıssız yollarda hala nereye gittiklerinden emin değillerdi. 6 ay önce, sadece 6 gün içinde İsrailler dünya çapında imajlarını şaşırtıcı bir şekilde değiştirmeyi başarmıştı. Kurban olmaktan zafere ve işgalciliğe. İsrail'deki zafer sevinci ve heyecanı bazı bölgelerde savaşın zalimliği ve işgalin etik yapısıyla ilgili düşüncelere boyun eğmişti. Genç bir İsrailli yazar Amos Oz, etik prensipler ışığında işgal edilmiş bölgelerden tamamen çekilmeye davet ediyordu. Oz, aynı zamanda Sabra'nın, zaferlerinin büyüklüğüyle büyülenmiş ve savaşın gerçekte ne olduğunun açığa çıkmasıyla şaşırmış, Aşkenazi İsraillerinin karışık duygularının tarihçesini arayan genç kibbutzlardandı. Bunlar, Dalia'nın İsrail ordusundaki yaşıtlarıydı ve onlar Oz'a ve diğer tarihçilere ahlaki kararsızlıklarını anlatıyordu. Bir yandan neredeyse her asker savaşı Armageddon, yıllar önce çocukken konuştukları vatan sevgisi ve atalarının topraklarında Yahudi olarak yaşama arzusu uğruna yapılan bir savunma olarak görüyordu. Diğer yandan çoğu asker bir Sabra'nın dediği gibi ölüm makinesine dönmüş olmanın rahatsız duygusuyla kibusa dönmüştü. Herkesin yüzünde karmaşık bir ifade ve karnından gelen derin bir gurultu vardı. Öldürmek ve öldürmek istiyordun. Bizi nelerin böyle yaptığını anlamanız gerek ve biz hep nefret ettik diye anlatıyordu. Bu, tüm İsrail toplumu için esneklik ve kuvvet gösterisi yapan Kahraman Sabra'nın yeni imajıydı. Şimdi 6 gün savaşından hemen sonra İsraillerin yeni bir rolü vardı. İşgalci ve bunu sadece birkaç kibbutz istiyordu. İşgal eden ordunun içinde olmak kesinlikle iğrenç bir duygu demişti bir asker Oz'a. Korkunç bir iş, gerçekten korkunç. Ben kibbutzluyum, bize göre değil. Biz böyle yetiştirilmedik, biz bunun için eğitilmedik. İsrailler gittikçe kendilerini mağdur bir ulus olarak görüyorlardı. Özellikle 1963 yılından sonra Kudüs'te Adolf Eichmann'ın davasıyla soykırım gölgelerden ortaya çıkınca. Şimdi soykırımdan kurtulanların çocukları olan Sabralar kendilerini işgal edilmiş bir toplumun karşısında bulmuşlardı. Oğullarını serbest bırakılması için askerlere yalvaran anneler, kocaları için kadınlar, birlik geçerken şaşkınlıkla bakan ve onların anlamadığı dilden bağıran, bastonlarına dayanmış yaşlı erkekler. Ramallah'ta durum aynen Beşir'in söylediği gibiydi. Şehrin merkezindeki Manara Meydanı'na yaklaşıp durdular ve caddedeki bir adama Beşir Hayri'nin oturduğu evin adresini sordular. Adam Beşir'in kim olduğunu ve nerede yaşadığını biliyordu. Birkaç dakika içinde Dalia ve Richard beton merdivenin başında dururlarken bir komşulara çıkıp Beşir'e misafirlerinin geldiğini bildirdi. İsrail hapishanesinden birkaç hafta önce çıkmış olan Beşir, Kamil içeri daldığında odasındaydı. "Bil bakalım kim burada?" diye heyecanla sordu Kamil. Beşir hemen anladı. Merdivenleri hemen caddeye indirdi. Dalia buradaydı. Biraz gergindi. Solgun, uzun boylu, ondan daha rahatsız görünen birinin yanında duruyordu. Soğuktu ve karanlık gökyüzü daha fazla yağmur yağacağının habercisiydi. Beşir misafirlerini yukarı davet etti. "Buraya gelip beni ziyaret etmeniz ne kadar güvenli bilemiyorum," dedi ona. "Zira daha yeni hapisten çıktım." "Neden hapisteydin?" diye sordu Dalia. "Çünkü vatanımı seviyorum," diye cevap verdi Beşir. "Komik," diye düşündü Dalia. "Ben de vatanımı seviyorum ama ben hapsedilmedim." Ama Beşir'in hapsedilmesini söylemesinin amacının Filistin milliyetçiliğini onlara göstermek olmadığını, daha ziyade onu korumak amacını taşıdığını anlamıştı. Beşir izleniyordu ve eğer Dalia yukarı çıkarsa onun da izlenme riski olacaktı. Komik olan Beşir'in şimdi Dalia'nın da bir parçası olduğu kendi ordusundan korumak istemesiydi. Bir karar verme durumuyla karşı karşıyaydı ve hemen kararını verdi. Onun kiminle görüşüp görüşemeyeceğine hiç kimse karışamazdı. Beşir'in ince, yeni tıraş olmuş yüzüne ve büyük kahverengi gözlerine baktı. "Lütfen," dedi. "Gelmemize izin ver." Yukarıda Beşir, Dalia ve Richard'ı soğuk, karanlık oturma odasındaki içi doldurulmuş kanepeye yönlendirdi. Sessiz bir koşuşturmayla karşılandı. Biri gaz yağıyla çalışan ısıtıcıyı getirdi. Başka biri lambaları yaktı. Beşir'in kız kardeşleri oturma odasını sürpriz misafirlere hazırlamak için koşuşturuyorlardı. Dalia ilk defa Batı Şeria kadınlarını görmüştü. Onların da ilk defa olarak üniformasız bir İsrailli gördüklerini tahmin ediyordu. Beşir annesini takdim etti. Zekiye Dalia'yı sıcak bir şekilde selamladı ve birkaç dakika içinde Dalia birden masanın üstüne çay, kek, günlük pasta, Arap tatlıları ve Türk kahvesinin konduğunu gördü. Arap misafirperverliği ile Dalia'nın ilk karşılaşmasıydı. Tepsiler ve yemekler geldikçe Dalia cömertlik karşısında etkilenmişti. Aile her ne kadar sıcak davranırsa davransın, Dalia evlerinin geçici olduğunu hissetmesiyle çarpılmıştı. Kanepede etrafına baktı. Yerlerde karolar, duvarda çerçeveli resimler vardı. Ama esas olan şey eksikti. Dalia tam olarak kestiremiyordu ama tüm ailenin bavulları üstünde oturduklarını hissediyordu. "Evet," dedi Beşir tutuk İngilizce ile. "Nasılsın Dalia? Ailen nasıl? Okul nasıl gidiyor?" "Ben iyiyim," dedi Dalia. "İyi." Sessizlik oldu. Beşir Dalia'ya baktı. Konuşma konusunu onun seçmesinden memnundu. Ne de olsa onun misafiriydi. "Hoş geldiniz Dalia," dedi. "Umarım bizimle güzel bir gün geçirirsin. Bize karşı çok cömert ve çok iyisin." Dalia, Beşir'in kız kardeşlerinin fısıldaştıklarını ve ona kapıdan göz attıklarını fark etti. Dalia onları geyin gözlerine benzetti. İbranice Eneye Ayala, güzelliğin güçlü simgesi. Sonunda tüm aile Dalia'yı selamlamak için gelmişti. Beşir'in babası Ahmet anlaşılan evde yoktu. Dalia derin bir nefes daha aldı. Soruyu sormadan önce tereddüt etmişti ama kendine Ramallah'a onların hikayesini öğrenmek için geldiğini hatırlattı. "Beşir," dedi Dalia öne doğru eğilerek. "Bunun hassas bir konu olduğunu biliyorum." Duraksadı. "Başka birinin şimdi sizin evinizde yaşaması çok zor olmalı." Beşir konuşmanın nasılsın düzeyinde kalmasını tercih ederdi. Arap misafirperverliği ona bir ziyaretçiyle tartışmamasını öğretmişti. Ama bu olağanüstü bir durumdu. Dalia'nın öğrenmeye gereksinimi ve hakkı vardı. "Dinle Dalia," dedi Beşir ağır ağır. "Evini, bütün eşyalarını, ruhunu bir yerde bıraksaydın nasıl hissederdin? Her şeyiyle geri almak için savaşmaz mıydın?" Beşir'in anlatabileceği bundan daha başka birçok detay vardı. Dalia'ya Birleşik Filistin hikayesinin ona öğrettiklerini anlatabilirdi. İsrail ordusunun Lida'ya saldırmasını ve 12 Temmuz 1948'de El Ramla'yı işgal etmesini, bir sonraki gün askerlerin tüfek dipçikleriyle kapılara vurduğunu, on binlerce insanı Elram'la ve Lida'dan sürgüne zorladıklarını, 19 yıldır tesellisi mümkün olmayan bir şekilde evlerini özlemelerini, dönmek için gerekirse tırnaklarıyla savaşmak istemelerini. Onun yerine birden ayağa kalktı. "Gel Dalia," dediğini hatırlıyordu Beşir. "Sana bir şey göstermeme izin ver." Dalia Richard'ı da konuşmaya dahil etmeye çabalamıştı ama İngiliz sıkılmış görünüyordu. Beşir yemek odasındaki cam dolaba doğru yürürken derin bir iç çekti. Dalia Beşir'i takip etti ve ikisi camdan bakarak durdular. "Dolaba bak ve ne gördüğünü söyle," dedi Beşir. "Bu bir sınav mı?" "Bu bir sınav. Lütfen dolapta ne gördüğünü söyle." "Kitaplar, vazolar, Abdülnasır'ın bir resmi, belki arkasına başka şeyler saklıdır ve bir limon." "Kazandın," dedi Beşir. "Limonu hatırlıyor musun? Ne olmuş ona? Bir hikayesi mi var?" "Kardeşimle birlikte ziyarete geldiğimiz zaman hatırlıyor musun?" "Evet mi? Gitmeden evvel Kamil'in senden bir şey istediğini hatırlıyor musun? Ve ona hediye olarak ne vermiştin?" Beşir'in hatırladığı kadarıyla Dalia bir anlığına sessiz kalmıştı. "Ah, aman tanrım, o ziyaretten kalan limon bu. Ama neden onu sakladınız? Neredeyse 4 ay oldu." Dolabın yanından ayrıldılar ve oturma odasındaki yerlerini aldılar. "Bu limon bizim için bir meyveden daha fazla anlam taşır Dalia," dedi Beşir ağır ağır. "O toprak ve tarihtir. O tarihimize bakmak için açtığımız penceredir. Limonları eve getirdiğimizden birkaç gün sonra bir gece evde bir hareket duydum. Uyuyordum. Kalktım ve dinledim. İşgal başladığında o kadar huzursuzduk ki. Ağaçların sesleri bile bizi uyandırıyordu ve endişelendiriyordu. Gürültüyü duydum ve kalktım. Ses tam buradan geliyordu. Ne gördüğümü biliyor musun? Babamı. Neredeyse şuursuzdu." "Evet," dedi Dalia, tüm dikkatiyle dinliyordu. "Dalia, limonu iki eliyle tuttuğunu gördüm ve odada bir ileri bir geri gidip geliyordu ve yaşlar yanaklarından akıyordu. Sen ne yaptın?" "Odama geri döndüm. Yatağa oturdum ve düşünmeye başladım. Sonra sabaha kadar kendi kendime konuştum ve onu neden bu kadar çok sevdiğimi anladım." Dalia'nın kendisi de gözyaşlarına boğulmanın eşiğindeydi. İngiliz arkadaşına baktı ve tekrar onu sohbete dahil etmeye çalıştı. Ayaklarıyla yere vurmaya ve saate bakmaya başlamıştı. Anlaşılan bu ilk ve son randevuları olacaktı. "Baban Ramla'daki eve gelseydi ne olurdu?" diye sordu Beşir'e. "Yıkılabilirdi. Kapıya varmadan kalp krizi geçireceğini söyler hep. Ya annen?" "Annem de. Bir evin kadın için anlamını biliyor musun? Bu eve gelin olarak gelmişti ve orada doğurdu. Beşir de neredeyse 26 yıl önce o evde doğmuştu." "Beşir, biz de sizde kendimizi görüyoruz," dedi Dalia. "Binlerce yıllık sürgünle dolu tarihimizi hatırlıyoruz. Kendi sürgünlüğümüzden dolayı sizin evinize olan özleminizi anlıyorum." Dalia, Eretz İsrail, İsrail toprağı kavramını Beşir'in Art Filistin, Filistin toprağı kavramı ile birlikte düşünmeye başladı. "Ve onların sürgün hassasiyetlerini anladığımı ifade etmeye başladım," diye anlatıyordu Dalia. "Evlerine duydukları özlemi anlayabiliyordum. Onların Filistin'e duydukları özlemi benim Siyon, İsrail'e duyduğum özlem vasıtasıyla anlayabiliyordum. Ve sürgünleri kendi sürgünlerimden anlayabiliyordum. Yaşadıklarımda onların son yaşadıklarını anlayabileceğim şeyler vardı." Beşir'e, "Yaşadığınız şeyler korkunç bir şey olmalı," dedi. Dalia çok derinden etkilenmişti ve yeni arkadaşına bağlanmakta olduğuna inanıyordu. Beşir, başka insanların eski özlemlerinin, bin yıllık bir sürgünden eve geri dönme isteklerinin, gerçek hayatta nesiller boyunca yaşadıkları ve nefes aldıkları, yiyeceklerini yetiştirdikleri, ebeveynlerini ve büyük ebeveynlerini gömdükleri bu topraklardaki Filistinlilerin hayatıyla bir tutulmasını hiçbir zaman anlayamamıştı. Bu Siyon'a karşı duyulan özlemin İsrail'in yaratılmasıyla ilgili olmasından şüpheliydi. "İsrail, batılı işgalci güçlerin aklına iki nedenden dolayı geldi," dedi Dalia'ya. "Bunlar nelerdir?" diye sordu Dalia. Şimdi onun da şüpheleri büyüyordu. "İlki, Avrupa'da sizden kurtulmaktı. İkinci olarak, bu hükümet vasıtasıyla doğuya hükmetmek ve tüm Arap dünyasının yükselmesini engellemekti. Ve sonra liderlerin aklına Tevrat geldi ve süt ve bal topraklarından ve vaat edilmiş topraklardan konuşmaya başladılar." "Ama bunun için iyi bir nedenleri var," diye itiraz etti Dalia. "Ve bu neden bizim başka ülkelerde zulme uğramaktan korumaktır. Sadece Yahudi olduğumuz için soğukkanlılıkla katledilmemizi önlemek içindir. Gerçeği biliyorum Beşir." Artık Dalia İngiliz arkadaşını sohbete katmak için uğraşmıyordu. İnsanlarımın öldürüldüğünü, boğazlandığını, gaz odalarına sokulduğunu biliyorum. İsrail bizim için tek güvenli yerdi. Burası Yahudilerin Yahudi olmaktan utanmadan yaşayabilecekleri tek yerdi. Ama bütün dünyanın bunu yaptığını söyledin Dalia. Bu doğru değil. Naziler Yahudileri öldürdü ve biz onlardan nefret ediyoruz. Ama onların yaptıklarını neden biz ödemeliyiz? Osmanlı İmparatorluğu sırasında bizim halkımız onları memnuniyetle karşıladı. Avrupalılardan kaçarak bize geldiler ve her şeyimizle onları hoş karşıladık. Onlara baktık. Ama şimdi siz güvenli bir yerde yaşamak istediğiniz için diğer insanlar acı içinde yaşıyor. Örneğin senin aileni alalım. Sizler kaçarak başka bir yerden geliyorsunuz. Nerede kalmalısınız? Başka birinin sahip olduğu bir evde mi? Evi onlardan alır mısınız? Ve sahipleri bizler evi terk edip başka bir yere mi gitmeliyiz? Kendi şehirlerimizden, köylerimizden, caddelerimizden kovulmamız adalet mi? Bizim tarihimiz burada. Lida, Hayfa, Yafa, El Ramla'da. Birçok Yahudi buraya gelirken kendilerinin toprakları olmayan insanlar olduğuna ve insanları olmayan topraklara gittiklerine inanıyordu. Bu topraklarda yaşayan yerlerin yok sayılmasıdır. Onların medeniyeti, tarihi, mirası, kültürü. Ve şimdi biz yabancıyız. Her yerde yabancı. Neden böyle oldu Dalia? Siyonizm bunu sadece Filistinlere değil, size de yaptı. Dalia için Siyon'a duyduğu sevginin Filistinli arkadaşına o kadar çabuk anlatabileceği bir şey olmadığını hissediyordu. 2000 yıldır günde 3 kez bu topraklara dönmek için dua ediyorduk dedi Beşir'e. Başka yerlerde yaşamaya çalıştık ama başka yerlerde istenmediğimizi anladık. Eve dönmek zorundaydık. İki genç birbirlerine sessizlik içinde baktı. Okey Beşir, sizin evde yaşıyorum dedi Dalia sonunda. Ve orası benim de evim. Tek bildiğim ev o. Öyleyse ne yapmalıyız? Geldiğiniz yere geri dönebilirsiniz dedi Beşir soğukkanlılıkla. Dalia sanki Beşir bomba atmış gibi hissetti. Bağırmak istiyordu ama onun misafir olarak yapamayacağını biliyordu. Kendini dinlemek için zorladı. 1917 yılından önce gelenlerin Balfour bildirisinin ilan edildiği ve İngiliz mandasının Filistin'e geldiği yıl burada olmaya hakları olduğuna inanıyoruz. Ama 1917'den sonra gelenler kalamaz dedi Beşir. Dalia, Beşir'in çözümünün küstahlığına çok şaşırmıştı. Pekala, ben 1917'den sonra doğduğuma ve buraya geldiğime göre bu benim için bir çözüm değil dedi inanmaz şekilde gülerek. Düştüğü durumun çelişkisiyle sarsılmıştı. Anlaşmazlığın köprü kurulamayacak gibi görünen uçurumunun ortasında, ortak tarihleri aracılığıyla birleşmiş, kendini korunmuş ve hoş karşılanmış hissettiği bir evdeydi. Hepsinin temelinde Dalia Hayri'lerin minnettarlığının derininde onun Ramla'daki evin kapısını açmasında yattığını hissediyordu. Ve içinde bulunulması çok şaşırtıcı bir durumdu diye hatırlıyordu. Herkes sıcaklığı ve birbirleriyle karşılaşmalarının gerçeğini hissedebiliyordu ve gerçekti. Oluyordu ve söylemek gerekirse biz birbirimizin var olmasına hayranlık duyuyorduk. Ve bu çok akla yakındı. Ve diğer yandan tamamen birbirini dışlayan şeylerden bahsediyor gibi görünüyorduk. Yani benim hayatım burada onların zararınaydı ve eğer onlar hayallerini gerçekleştirmek isterlerse o zaman benim zararım olacaktı. Dalia dimdik Beşir'e baktı. Gidecek bir yerim yok Beşir, dedi. Burada kalıyorum. Yapacağınız en iyi şey yaşamanız ve bizi de yaşamamız için bırakmanız, dedi. Beraber yaşamalıyız. Birbirimizi kabul etmeliyiz. Beşir sakin bir şekilde yeni arkadaşına baktı. Sizin olmayan bir yerde yaşıyorsunuz Dalia. Haçlıların neredeyse 200 yıl bu topraklarda olduğunu hatırlıyor musun? Ama sonunda gitmek zorunda kaldılar. Bu benim vatanım. Biz oradan zorla çıkarıldık. Pekala ama benim de vatanım olduğunu anlamalısın diye ısrar etti Dalia. Hayır değil, senin vatanın değil Dalia. Onu bizden çaldınız. Çaldınız kelimesi Dalia'ya tokat gibi çarpmıştı. Beşir'in tamamen yumuşak davranışı daha da kötü yapmıştı. Sessizce aşağılanma ve kızgınlık hissederek kanepeye oturdu. Bizi denizde bırakıyorsunuz dedi Dalia sonunda. Peki bize ne öneriyorsunuz? Nereye gitmeliyiz? Çok üzgünüm ama bu benim sorunum değil dedi Beşir sakince. Vatanımızı bizden çaldınız. Çözüm Dalia çok zor. Bir ağaç dikersin. Eğer yaşamasına uygun bir yer değilse büyümez. biz milyonlarca insanın geleceğinden bahsediyoruz. Sonra Beşir birçok Filistinli arasında 6 gün savaşından hemen sonra hala hüküm süren fikrini tekrarladı. 1917'den sonra doğan Yahudiler veya şimdi İsrail olan yerin dışında doğanlar asıl vatanlarına geri dönmeliydiler. Dalia bunun ciddi bir fikir olduğuna inanmakta zorlanıyordu. Hayır Beşir, hayır, geri dönebileceğimiz bir yer yok. Evet dönebilirsiniz, ayarlanabilir, memnuniyetle geri alınırsınız. Beşir, Dalia öne doğru eğilerek rica etti. Bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltmeye çalışma. Bizi tekrar mültecilere mi döndürmek istiyorsunuz? Burada ne işin var diye düşündü. Bu konuyu devam ettirmenin ne anlamı var? Ama bir şeye dikkat etmişti. Beşir, Filistin milliyetçilerinin tehditlerini, Filistin'i bir gün zorla geri alacaklarını hiç tekrarlamamıştı. Evinizi sizden alacağız hiç dememişti ve Dalia onun niyetini veya siyasi ilişkilerini sormaktan kaçınmıştı. Çelişkide kalmayı tercih etmişlerdi. Onlar düşmandılar ve onlar arkadaştılar. Bu yüzden Dalia konuşmaya devam etmek için nedenleri olduğuna inanıyordu. Sohbetin kendisi korunmaya değerdi. Dalia ayağa kalktı. Richard paltosunu almak için uzanırken oldukça rahatlamış görünüyordu. Sanırım burada yeteri kadar kaldım dedi Beşir'e. Babam endişelenmiştir. Gitmem gerekiyor. Dalia Beşir'in eline uzandı. Gerçekten seninle vakit geçirmekten çok hoşlandım ve her dakika önceden daha iyi anladığımı hissediyorum. Beşir'in annesi ve kız kardeşleri geldi. Dalia onlara teşekkür etti ve herkes güle güle dedi. Bu evde misafir değilsin Dalia dedi Beşir. Bu tekrar gelmelisin demek. Tekrar ve tekrar ve biz de bunu yapacağız. Dalia kapıya geldiğinde döndü. Ben sadece gerçeği arayan biriyim dedi. Ve beni buraya getiren bağı buldum.